Ayrım 19.
Babali'de kitapçılar, Meseret Kahvesi ve yolunda Raşit Rıza'nın bizim lokantası Degustasyon, Ankara'da Bilal'in Kütüphanesi, Kalp İçin dış salonundaki meşhur köşe. Asıl edebiyat tarihini yapan fakat onun içinde yer almayan toplantılar ve zapta geçmemiş konuşmalar. Öyle hatıralar ki insanda ölünceye kadar kökleri kalır. Ruhunda askeroğlu asker olmanın çeliği, büyük bir vatanperver olmanın ateşi ve şair olmanın sırlı meltemleri, sırf ona mahsus garip bir tabiat iklimi yaratan Aka Gündüz'ün politika hatibi, genç ihtilalci, şair, kayıtsız şartsız Atatürkçü, romancı, gazeteci hüviyetleri ayrı ayrı tecellileriyle birbirini tamamlar. Bütün bu dağınık tezahürleri toplayıp onu ruh göküne bağlayan bir tenkidin yokluğu bizi birkaç Aka Gündüz karşısında ayrı ayrı takdir ve tenkit hükümlerine götürmüştür. Ölüm hepsine yekün çekiyor. Bunlar öyle benzersiz bir tarih neslinin çocuklarıdır ki eşlerini bir daha hiçbir gelecek nesil göremeyecektir. Her insan az çok fakat mutlaka orijinaldir. Başkasına benzemez. Fakat böyle tarihin en canlı tasfiye ve istihale devirlerini yaşamış, heyecanlarını ve fonksiyonlarını paylaşmış nesillerin evlatlarını ötekilerden ayıran noktalar o kadar çoktur ki onlara hiçbir nesle nasip olmayacak bir istisna değeri kazandırır. Fakat bu nasipsizliği anlamak bile her kula nasip olmayacaktır. Milliyet 1958. Ölülerin arkasında. Büyük Fransız muharriri André Gide, ecel döşeğindeyken şöhretli romancı François Mauriac'ı Figaro'daki odasını ziyaret eden gazeteciler ona bu kederli haberi vermişler ve şu cevabı almışlar. Gide bugün öğleye doğru ölürse bütün akşam gazetelerine bir haber kazandırılmış olacak ve nihayet bir işe yarayacak. Mauriac'ın bu sözü çirkindir ve haklı olarak tenkit edilmiştir. Mahutlar benim aleyhimde yaptıkları sistemli propagandalarda ölülerin sağlığında aleyhlerine hiçbir şey yazmadığımı ve öldükten sonra onları yerdiğimi tekrarlayıp dururlar. Benim vefalı ve devamlı okuyucularım pek iyi bilirler ki yazılarımda ölüleri için büyük bir tesir ifade etmediğim tek bir meslektaş veya herhangi bir meslekte değer sahibi insan yoktur. Hiçbiri için François Mauriac'ın soğuk esprisine benzer bir söz ne ağzımdan ne de kalemimden çıkmıştır. Fakat Kerbela mersiyeleri tipinde mübalağalı matem tezahürlerini samimi bulmadığım için rahmetlinin sağlığında ona dair verdiğim hükümleri müsbet ve menfi taraflarıyla ölümünden sonra da tekrarlamışımdır. Mesela Nurullah Ataç veya Yahya Kemal hakkında. Bu arkadaşlar sağken müsbet ve menfi bütün görüşlerimi gazetelerde, mecmualarda, konferanslarımda her vesileyle belirtmişimdir. Bu fikirlerim onların ölümlerine karşı büyük tesir duymama mani olmadığı gibi onların ölümleri de bu fikirlerimi muhafaza etmeme mani olmamıştır. Ben bir insan hakkında onun sağlığında verdiğim hükmü ölümünden sonra tersine çevirecek tıynette biri değilim. Mahutlar şunu bilsinler ki Nazım Hikmetlerini kaybederlerse onun hakkında verdiğim ve bütün milletin paylaştığına emin olduğum vatan haini hükmü değişmeyecektir. Türk şiirindeki değerini de tasdik etmek şartıyla. Fakat ben ölürsem Nazım Hikmet'in hakkımda alçak faşist veya sefil burjuva entelektüeli gibi bir hüküm savurduktan sonra edebi hüviyetimi değerlendiren bir tek iyi söz söylemeyeceğinden eminim. Diriler hakkında olduğu gibi ölüler hakkında da tarafsız olmaya çalışmak fikir iffetinin şaşmaz prensiplerinden biridir. Kelin ölüsüne sırma saç, körün ölüsüne de iğreti göz takan sahtekarlardan değilim. Milliyet 1959. Nobel Mükafatı ve Salvatore Quasimodo. Son defa Nobel Edebiyat Mükafatı İtalyan şairi Salvatore Quasimodo'ya verildi ve bu tercih İtalyan, Fransız hatta İsveç basınını ve edebiyat çevrelerini hayrete düşürdü. Çünkü iddia edildiğine göre Quasimodo İtalya'nın 3. derecede unutulmaya mahkum, silik bir şair imiş. Stockholm'un önemli gazetelerinden biri Aftonbladet, adiliğin başına taç giydirdiğini yazmış. vaktiyle Tolstoy, Ibsen, Konrad, Verga, Claudel ve Valéry gibi Avrupa'nın en büyük ediplerinden bile tercihini esirgeyen Nobel jürisinin ine ine hiçbir şöhretli ve edebi itibarı olmayan Quasimodo'da karar kılması hem Avrupa edebiyat tenkitçilerini hem de halkı şaşırtmış. İtalyanca bilmediğim ve bu şairi tanımadığım için tercihin değeri hakkında hiçbir fikrim yok. Quasimodo'nun bir komünist olması da edebiyat bakımından bence onun lehinde bir not değildir. Fransızca'ya tercüme edilen bazı şiirlerini okudum. Hayatına ait bazı şeyler de öğrendim. Ben de samimi fakat orta derecede lirik bir şair intibağı bıraktı. Svenska Akademie'nin mükafat veren İsveç Krallık Akademisi'nin tercihlerinde sık sık yanılmasına şaşmamalıdır. Edebiyatın ilim gibi objektif ölçüleri yoktur. Sonra yabancı dillerden tercüme yoluyla okunan eserler, bilhassa şiirler, asıl metindeki değeri gizler. Fakat büyük Avrupa dergi ve gazetelerinden bir kısmı bu akademiyi materyalist ve pozitivist üyelerden mürekkep olmakla suçlandırıyor. Hatta son zamanlarda bu akademi tarihi maddeciliğe kaymaktaymış. Pasternak'a verilen mükafatın Sovyetler Birliği'nde uyandırdığı hoşnutsuzluğu telafi etmek için bu defa oylar Quasimodo üzerinde birleşmiş. Edebiyat mükafatlarına ideoloji ve politika düşüncelerinin karışması Marksist sanat anlayışına uygundur fakat Nobel jürisinden beklenen tarafsızlığa aykırı sayılır. Herhalde Avrupa basınının bu tenkidi akademi üyelerinin yeniden seçim üzerinde tesirsiz kalmayacaktır. Daha şimdiden Nobel Edebiyat Mükafatlarının tenkitçiler ve halk üzerindeki eski itibarının çok azaldığı görülüyor. Milliyet 1959. Hüseyin Siret merhum. Edebiyat-ı Cedide'nin hayatta kalan son şairi Hüseyin Siret'in vefatı büyük bir edebi tarih devresi mensuplarını fizik varlığa bağlayan zincirin son halkasını da kopardı. Yanılmıyorsam artık bu edebiyat çığırının hayatta bulunan bir tek mensubu kalmamıştır. Hüseyin Siret kendisinden sonraki nesil şairleri ve tenkitçileri tarafından hakkı yenmiş, kendine has değerleri bilhassa gençlerde vefat eden bir şairimizin hain istihsalarına kurban edilmiş bir aşk ve zerafet şairiydi. Leyali Girizan'daki rikkat ve hassasiyetine yalnız kendisinin dalabildiği derinliklere götüren Hüseyin Siret, insafsız tesillere karşı müdafasını dilini bugünkü gençlerin anlayamadıkları eserlerine bırakmanın hüznü ve tevekkülü içinde kibar bir sessizliğe gömülerek 90 küsur yaşına kadar varlığından hiçbir belirti vermeden yaşadı. Türk hicvini ananevi kabalığından kurtaran bıyık altından gülüş inceliğinde hicivleri de vardır. Bunları da yeniler bilmez. Edebiyat programlarının hala tamamlanmayan bir sürü eksikleri onu lise hatta üniversite öğrencilerine de meçhul bırakmıştır. Ümit edelim, dileyelim, hatta yalvaralım ki gerçek değerlerin birkaç vefalı okuyucusu, birkaç edebiyat tarihçimiz kalmışsa onun değerini yıllardan beri içine battığı karanlıklardan kurtarsınlar ve onun adını diriltmek için ölümünü acı fakat müsait bir vesile saysınlar. Bu çok zor olur biliyorum. Bilhassa gençlere onun şiirindeki müstesna hayal unsurları Osmanlıca'dan tercüme ve nesre tahvil yoluyla anlatılamaz. Burada da edebi dilini öğrenmekten mahrum kalmış yeni nesillerin kültür öksüzlüğüne ve yarına devredilmesi imkansız yakın mazi hazinelerinin gömülüp gitmesine yanmamak elde midir? Hüseyin Siretimizin ölümü bize kendi değerleriyle birlikte bütün bir edebi mazimizin de çoktan yokluğa itilmiş olması faciasını bir kere daha hatırlattığı için kederimizi katmerlendiriyor. Manasını 40 yaşından aşağı okuyucuların anlayamayacakları şiir parçalarını bile hatırlatamadan içimi katılatan bir acı içinde İsmail Safa'nın bu en yakın hayat ve edebiyat arkadaşının hatırasına gözlerim dalıyor. Milliyet 1959. Yahya Kemal'e veda. Yahya Kemal hakkında söz söylemeye en selahiyetli insan Şüphesiz Abdülhak Şinasi Hisar dostumuzdur. Şairi 1905'te Paris'te tanımıştır. Zaman zaman İstanbul'da, yine Paris'te ve yine İstanbul'da ve Ankara'da kısa fasılalarla yarım asırdan fazla devam etmiş bir dostluğun seçme hatıralarını Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal'e Veda ünvanını taşıyan bir kitapta toplamış. Bu hatıralar arasında şairin birkaç mektubu, nükteleri ve manzum latifeleri de var. Daha doğru adı Yahya Kemal'in Veda'ı olmak lazım gelen bu eserde, bir büyük insanın cenazesi arkasından İsmail Safa'nın söylediği gibi bir alemin bu aleme seyret vedağını. Bu kitabın Yahya Kemal'i muharririn hususi sohbetlerinde anlattığı şaire pek benzemez. Anlaşılıyor ki Abdülhak Şinasi Bey'in hatıraları ölümün sansüründen geçmiştir. Bunu tabii görmek mümkündür. Abdülhak Şinasi'nin hakşinaslığından ziyade dostluğuna bağlı ve kökleri akıldan ziyade kalpte yer alan değer hükümlerini ciddi bir edebiyat tenkidi diye kabul etmek şart değildir. Hatıraların edebiyat tarihimiz için büyük bir değeri var. Şairin biyografisine de bilinmeyen zenginlikler katıyor. Mektuplar Yahya Kemal'e ait olduğuna güç inanılacak kadar basit intiba ve duyguların ifadesidir. Neşredilmemiş olmaları temenniye layıktır. Manzum latifeler, Cahit Bey'e raksı öğreten kız, bir saniye durmuyor raksız. Bıktım iki perle bir per aslan, gitsem diyorum Lozan Palas'tan. Gördüm iki bahtiyar insan, Ahmet Cevdet'le Ahmet İhsan gibi aruz melekesine sahip olanların her gün yüzlercesini söyleyebilecek alelade mukayyet kafiye beyitlerinden ibarettir. Nükteleri arasında hoşçaları var. Doktorlara sorarsanız demiş Yahya Kemal, karaciğer mükemmel, kalp mükemmel, böbrek mükemmel, tansiyon mükemmel. Yalnız ben berbat bir haldeyim. Bu iyimser bir İngiliz'in meşhur sözünü andırıyor. Karaciğerim büyümüş, kalbimin damarları iyi işlemiyor, böbreklerim berbat, tansiyonum yüksek. Fakat ben demir gibiyim. En güzeli şu. Dilimizi tersine cümlelerle bozmak isteyenlere Yahya Kemal, ben de teceddüt taraftarıyım ama yenilik tam olmalı. Geldim eve yerine, din gel, ev demeli. Tamam, nur içinde yat üstad. Milliyet 1959. Manevi değerler meselesi. Geçen gün manevi değerler konusunda lise arkadaşım ve dostum Hasan Ali Yücel'in bir makalesini okudum. Bu değerleri insanın insanla ve Allah'la münasebetine ait manevi planlarda bulan arkadaşımız, din hakkında da olgun bir anlayıştan beklenen en doğru hükümlere varıyordu. Onun birkaç sene evvel din nedir sorusunu cevaplandıran makalesi son yarısında yeni müşahadeler ve delillerle zenginleşmişti. Son yıllarda bu manevi kavramının piyasası yüksektir. Manevi değerler, manevi kalkınma en çok sürüm yapan terkipler arasındadır. Fransızca'da isim olarak da moral kelimesiyle karşılanan manevi, aynı zamanda ahlak manasına gelir. Sıfat olarak en kestirme izahı, maddi olmayan her şeydir. Dün kıymet, bugün de değer dediğimiz kavram, ekonomideki manasından farklı olarak kültür ilimlerindeki eskiden bunlara da manevi ilimler deniyordu. İnsanın toplum halindeki tercihlerine bağlanır. Aksiyoloji denen bir felsefe şubesinin konusudur. Bu sahalara girmeden manevi değerler terkibinin tam manasını izah etmek mümkün değildir. Umumiyetle din, ahlak, sanat gibi maddi olmayan müesseselere bağlı tercihler manevi değerleri vücuda getirirler. Son zamanlarda bu değerlere karşı duyulan bağlılık ahlaka ait üzüntü ve endişelerden doğuyor. Maddeyi tanrılaştırmaya başlayan bir toplumda insanın saadetini parada ve maddi kazançlarda arayan geçici ve köksüz emellerin cazibesine tutulması, ahlak prensiplerini tamamıyla unutmasına varan bir manevi değerler buhranı yaratıyor. Batı medeniyetine maddeci temellere dayandığı inancı da eksik bir kültür ve anlayış yoluyla bu buhranı emzirmektedir. Maneviyatçıların gittikçe kitleye sirayet eden telaşı, manevi değerler kavramının piyasasını büsbütün yükseltmiştir. Kazanç ve keyif ahlakı yerine feragat ve manevi zevk ahlakını yaşatmaya çalışan maneviyatçıların gayreti, kökünü toplum gerçeğinde aramamız lazım gelen ciddi bir endişeden doğduğu için onu kadercilikteki miskin tevekkül ahlakıyla karıştırmak doğru olmaz. Manevi değerlerin zaferi için teşkilatlı ve teşkilatsız mücadele eden Batı medeniyetinin bu hamlelerini görmeyen bazı aydınlarımızın Batı'yı eksik, hatta bazı hallerde ters anlamaları inkılabınıza verdikleri manayı da sakatlıyor. Hasan Ali Yücel'in onlardan ayrıldığını bir kere daha gördüğüm zaman duyduğum ferahlığı şuracığa kaydetmeden geçemedim. Tercüman 1959. Bir muhalifin hikayesi. Emcet Bey bugün 80'ini aşmıştır. Balkan dağlarının rüzgarları arasında büyüdüğü için hala dinçtir. 1895'te Sultan Hamid'e muhalifmiş. Babamın Gedikbaşı'daki evinde istibdat aleyhindeki toplantılara katıldığı zaman çok genç bir iddiadi talebesiymiş. Meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terakki'ye girmiş. 2 sene kadar idealine kavuşmuş insanların bahtiyar coşkunluğu içinde yaşadıktan sonra mecliste 35. madde münakaşaları, basın hürriyetinin kısılması, Bekir Ağa bölüğü hikayeleri üzerine İttihat ve Terakki'ye de muhalif olur. Tevfik Fikret'in 95'e doğrusu elden ele dolaşmaktadır. Emcet Bey bu manzumeyi ele geçirmek ister, muvaffak olamaz. Bir gece Şehzade başındaki Şark Tiyatrosu'nun kapısında durur, genç kimyager mecmuası menfaatine bir müsamere verilmektedir. Kapıdaki ilanın program maddeleri arasında şair-i maderzat İsmail Safazade Osman Peyami'nin 95'e doğru manzumesini okuyacağı da yazılıdır. Tiyatroya girer, İttihatçılar aleyhine uzun bir konferanstan sonra sahneye 10 yaşlarında zayıf mı zayıf bir çocuk çıkar. Manzumeyi okur. Emcet Bey hem aradığı şiiri bana yazdırmak hem de Safa'nın oğlunu kucaklamak için sahneye koşar. Tiyatrodan çıkıp dudaklarında kanun diye topraklara sürtüldü cebinler. Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi. Mısraları ile eve dönen Emcet Bey hemen oturur. İttihat ve Terakki'ye istifasını yazar. Ertesi günde Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na, partisine girer. Artık yine muhalif, yine kötümserdir. Fakat Balkan Harbi'nde Hürriyet ve İtilaf'ın acizini görür, ona da muhalif olur. Enver Efendi'ye istirdat ettikten sonra Emcet Bey yine İttihat ve Terakki'ye girer. Bu da uzun sürmez. 1. Cihan Harbi. Vesika, saman ekmeği, suistimaller, vagon ticaretleri, bulgur palas hikayeleri, sarıkamış ezimeti Emcet Bey'in midesini bulandırmaktadır. Yine muhalefete başlar ve harp feci mağlubiyetimizle bitince Emcet Bey tekrar Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na girmiştir. Ali Kemal'in hayranıdır. Mustafa Kemal'in düşmanı. Anadolu'daki İstiklal Savaşı'nı bir eşkıyalık sanır. Ona da muhaliftir. Fakat içinde bir korkusu da yok değildir. Tam o sırada tesadüf beni yine onun karşısına çıkarır. Beyazıt Camii'nde İstiklal Harbi'nin şehitleri için okunan mevlitte Akif'in İstiklal Marşı'nı benim ağzımdan dinler. Gözleri yaşarır. Ben bir halt ediyorum galiba diye düşünür. Günlerce düşünür. Hürriyet ve İtilaf'tan istifa eder. Bu sefer de Ferit Paşa'ya ve padişaha muhalif olur. Bir yolunu bulup Anadolu'ya geçer, Milli Savaş'a girer ve sol omzundan yaralanır. Zaferden sonra Emcet Bey kısa bir zaman için bahtiyardır. Lozan Muahedesi onu pek tatmin etmez. Fakat Cumhuriyet İnkılabı'na bayılır. Cumhuriyet fazilettir der durur. Ama aradığı faziletin yerine eski devirleri hatırlatan siyasi nüfuz dalavereleri, bir çırpıda zengin olan kodamanlar, hayat pahalılığı, iktisadi buhran filan derken Emcid Bey'in Halk Partisi'nden de Sıtkı sıyrılmaya başlar. Yine muhaliftir. Partiden istifa eder, 2 sene sonra yaşasın serbest fırka, yaşasın Fethi Bey. Cumhuriyet değil, hürriyet fazilettir. Hürriyetsiz ne cumhuriyet olur ne fazilet. Emcid Bey bu fikirlerin vecdi içinde bir gün Kasımpaşa'dan geçer, orada bir serbest fırka mitinginde Huriye adına bir halk kadını hürseye çıkmış, halk partilileri göstererek ahaliye bağırıyor. Bunların çaldıkları 1 milyon mu? Değil. 10 milyon mu? Değil. 100 milyon mu? Değil. Bunların çaldıkları saymakla bitmez arkadaşlar. Emcid Bey hemen serbest fırkaya üye olur. Fakat bu hürriyet hayali de kısa sürer. İsmet Paşa'nın ısrarı ile Atatürk serbest fırkayı kapatmıştır. Emcid Bey Atatürk ölünceye kadar Halk Partisi'ne şiddetle muhaliftir. Fakat İnönü Cumhurbaşkanı olup da artık cebir rejiminin sona erdiğini, fazilet devrinin açıldığını ilan edince Emcid Bey yine inanır, yine mest olur, yine Halk Partisi'ne yazılır. Bu fazilet hayali de çok sürmedi. Korkunç hırsızlıklar, pahalılık, dal kavukluk her şey devam ediyordu tabii hep Emcid Bey'e göre. Artık bu idare tahammülü aşmıştı. Emcid Bey yine muhalifti. Demokrat Parti kurulur kurulmaz oraya girdi. 1950 seçiminden sonra en rahat nefesini aldı. Oh, vatan kurtuldu. Emcid Bey'in bu hayali de uzun sürmedi. Hürriyet yine tehlikedeydi. Onu kurtarmak lazımdı. Emcid Bey yine muhalifti. Hürriyet Partisi kurulunca ona girdi. Bu hayal de kısa sürdü. Hürriyet Partisi halkçılara katılınca Emcid Bey eyvah dedi, hürriyet intihar etti. Geçen gün gazetede ziyaretime geldi ve bütün bu siyasi macerasının bilmediğim taraflarını da bana hikaye etti. Demek artık muhalif olmaktan vazgeçtiniz dedim. Yine muhalifim dedi, fakat bu kadar tecrübeden, bu kadar aldanıştan sonra artık muhalif olmaya muhalif. Bırakalım da hükümet biraz iş görsün. Bu dırdır vırvırlardan bir şey çıkmıyor. Sonra içini çekerek ilave etti. Tam 64 senelik tecrübe bu. Şaka değil. Tercüman 1959. Hayaletler arasında. Dün mahkemeye gitmek için eski adliyenin 1. katına çıktım ve yoruldum. 2. kata çıkmadan bir tahta kanepeye oturdum. Gözlerim daldı. Yanımda 17-18 yaşında bir genç çocuk oturduğunu ve gözlerini benden ayırmadığını sonradan fark ettim. Bakıştık, mahzun gözlerinde ulaşılmaz derinliklerden gelen sabit bakışlar vardı. Onu tanır gibi oluyordum, hem de çok yakından.